Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. David J. Lieberman'ın Get Anyone to Do Anything adlı kitabı, kişiler arası etki, ikna ve manipülasyondan korunma üzerine yazılmış. Popüler psikoloji türünde pratik bir rehberdir. Başlıktaki iddialı ifade, kitabın temel vaadini de açıklar, insanın işte, ailede. Arkadaş çevresinde ya da rekabet içeren ortamlarda kendini çaresiz hissetmemesi. Lieberman, insanların kararlarını yalnızca mantıkla vermediğini, suçluluk, korku, onaylanma ihtiyacı ve merak gibi duyguların davranışları güçlü biçimde yönlendirdiğini vurgular. Kitabın odağı, başkalarını zorla yönetmekten çok, bu duygusal dinamikleri fark ederek iletişimi daha bilinçli yürütmektir. Yazar, özellikle baskı kuran kişilerin kullandığı yaygın yöntemleri tanımayı, acele tepki vermemeyi ve olayları kanıtlar üzerinden yeniden değerlendirmeyi önerir. Bunun yanında sevilebilirlik oluşturma, net konuşma, güven kazanma ve saygıya dayalı liderlik gibi gündelik ilişkilerde uygulanabilecek araçlar sunar. Bu yönüyle eser, akademik bir psikoloji incelemesinden ziyade kısa ve doğrudan teknikler arayan okura hitap eder. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, duygusal manipülasyonun 7 tetikleyicisini tanımak. Kitabın en belirgin temalarından biri, manipülasyonun çoğu zaman açık bir tehdit ya da doğrudan yalanla değil, duyguları harekete geçirerek işlemesidir. Lieberman, suçluluk duygusu, yıldırma, egoya hitap etme, korku, merak, beğenilme arzusu ve sevgi gibi etkenleri, insanların sağlıklı değerlendirme yapmasını bozabilen başlıca araçlar olarak ele alır. Örneğin bir kişi talebini gerekçelendirmek yerine karşısındakini nankörlükle suçluyorsa tartışmayı olgulardan suçluluk duygusuna taşımış olur. Benzer biçimde kişinin zekasını ya da cesaretini öven ifadeler onu düşünmeden risk almaya yöneltebilir. Kitabın mantığı şudur, duygusal yoğunluk arttığında kararın dayandığı verileri yeniden kontrol etmek gerekir. Bu yaklaşım, Türkçe'de sık duyulan ayıp olur, beni kırıyorsun ya da bana güvenmiyor musun gibi. Sözlerin her zaman kötü niyetli olduğu anlamına gelmez. Ancak bu sözler somut soruların yerini alıyorsa dikkat işaretidir. Lieberman'ın önerisi anında savunmaya geçmemek, karar vermeyi ertelemek ve hem mesajı hem de mesajı veren kişinin çıkarını sakin biçimde incelemektir. Böylece okur, ilişkilerdeki duygusal baskıyı daha erken fark etmeyi öğrenir. İkinci olarak, mantıktan duyguya çekilen tartışmalarda karar hızını düşürmek. Lieberman'ın savunma yaklaşımı, karşı tarafın niyetini hemen teşhis ettiğini varsaymaktan ziyade karar alma koşullarını iyileştirmeye dayanır. Bir konuşmada kişi kendini birdenbire korkmuş, borçlu, yetersiz ya da aşırı özel hissediyorsa bu duygunun kararını nasıl etkilediğini sorgulamalıdır. Kitaba göre manipülatif baskının gücü çoğu kez hızdan gelir. Karşı taraf hemen cevap, hemen para, hemen bağlılık ya da hemen onay ister. Zaman baskısı, kişinin alternatifleri düşünmesini ve bilgiyi doğrulamasını zorlaştırır. Bu nedenle yazarın temel karşı hamlesi, duyguyu geçici olarak askıya almak ve olgusal çerçeveye dönmektir. Ne isteniyor, bunun gerekçesini reddedersem gerçekçi sonuç ne olur? Karşı tarafın bu sonuçtan çıkarı var mı gibi sorular konuşmayı berraklaştırır. Bu yöntem, aile içi taleplerden iş yerindeki belirsiz görevlendirmelere kadar farklı alanlarda kullanılabilir. Örneğin bir yönetici, çalışanı yalnızca sadakat ya da ekip ruhu üzerinden fazla yük almaya çağırdığında, işin kapsamı, süresi ve sorumluluğu ayrıca konuşulmalıdır. Kitap, duyguları yok saymayı değil, duyguların kanıt yerine geçmesine izin vermemeyi savunur. Bu ayrım, etkili iletişim ile baskı arasındaki sınırı anlamada önemlidir. Üçüncü olarak, küçük rica yoluyla sevilebilirlik ve karşılıklı bağ kurma. Kitapta öne çıkan pratik fikirlerden biri, İnsanlara küçük ve kolay bir ricada bulunmanın doğru bağlamda yakınlık hissini artırabilmesidir. İlk bakışta ters gibi görünen bu yaklaşımın mantığı, insanların yardım ettikleri kişiyle ilişkilerini daha olumlu değerlendirmeye eğilimli olabilmeleridir. Buradaki önemli nokta, ricayı bir borçlandırma aracı haline getirmemektir. Lieberman'ın ele aldığı biçimiyle küçük bir iyilik, karşı tarafın kendisini işe yarar, fark edilmiş ve etkileşimin parçası gibi hissetmesine yardımcı olabilir. Örneğin yeni tanışılan birinden saati söylemesini istemek ya da kısa süreliğine bir eşyaya göz kulak olmasını rica etmek doğal ve düşük maliyetli örneklerdir. Fakat bu tekniğin işe yaraması, isteğin makul olmasına, kişinin sınırlarına saygı gösterilmesine ve ardından samimi teşekkür edilmesine bağlıdır. Büyük, zahmetli ya da rahatsız edici talepler ters etki yaratır. Türk kültüründe rica, misafirperverlik ve karşılıklılık ilişkilerde güçlü unsurlardır. Bu nedenle teknik incelikten koparıldığında yapay ya da hesapçı algılanabilir. Kitabın değerli tarafı, sevilebilirliği yalnızca kendini kabul ettirmeye çalışmakla açıklamamasıdır. Karşılıklı etkileşim, saygı ve kişinin diğerine anlamlı ama hafif bir rol vermesi de güven oluşumunda etkili olabilir. Dördüncü olarak, liderlikte ortak çıkar. Alçak gönüllülük ve anlaşılır iletişim, Lieberman, etki kurmayı sadece birebir ikna becerisi olarak görmez, liderlik bağlamında da ele alır. Bu çerçevede güçlü liderlik, insanları korkutarak ya da unvana dayanarak yönlendirmek değildir. Liderin, grubun ihtiyaçlarıyla kendi hedefleri arasında gerçek bir bağ kurması gerekir. İnsanlar, çıkarlarının görüldüğünü ve saygı gördüklerini düşündüklerinde işbirliğine daha yatkın hale gelir. Kitabın bu konudaki vurgusu alçak gönüllülük ve açıklıktır. Sürekli kendi önemini öne çıkaran, karmaşık konuşarak üstünlük kurmaya çalışan ya da eleştiriyi kişisel tehdit sayan bir yönetici güveni zedeler. Buna karşılık hedefi sade biçimde açıklayan, sorumluluk alan ve insanların katkısını görünür kılan lider daha kalıcı bir etki yaratır. Karizmada gösterişli bir kişilik performansı olmaktan çok, insanlara değerli olduklarını hissettirebilme becerisi olarak değerlendirilir. Bu yaklaşım, Türkiye'deki iş ortamlarında sık rastlanan hiyerarşik iletişim sorunları açısından da anlamlıdır. Yalnızca talimat vermek yerine işin nedenini, beklentiyi ve çalışan üzerindeki etkisini açıklamak bağlılığı arttırabilir. Ancak kitapta sunulan ilkeler kurumsal adaletin ya da yetkin yönetim sistemlerinin yerine geçmez. İletişim becerisi önemlidir fakat güvenin kalıcı olması için söz ile davranışın tutarlı olması gerekir. Son olarak, etik etkiyle insanları kontrol etme iddiası arasındaki sınır, kitabın adı, başkalarını tamamen kontrol etmeyi vaat ediyormuş gibi algılanabilir. Oysa içerikten çıkarılabilecek daha gerçekçi sonuç, insan davranışını kesin biçimde yönetmenin mümkün olmadığıdır. İnsanların farklı değerleri, deneyimleri, sınırları ve çıkarları vardır. Psikolojik ilkeler, birinin ne yapacağını garanti etmez, yalnızca iletişimdeki olası tepkileri daha iyi anlamaya yardım eder. Bu nedenle kitabın tekniklerini etik bir çerçevede okumak önemlidir. Karşıdakinin duygusal zaaflarını kullanarak rıza üretmeye çalışmak, kısa vadede sonuç verse bile güveni aşındırabilir. Buna karşılık doğru zamanlama, açık ifade, saygılı bir rica ve ortak faydayı görünür kılma, iknanın meşru araçlarıdır. Lieberman'ın manipülasyona karşı uyanıklık vurgusu da bu etik okumayı destekler. Bir yandan başkalarının duygusal baskısından korunmayı öğretirken, diğer yandan okurun kendi etki arayışını da sorgulaması gerekir. Bir talep karşı tarafın özgürce hayır deme hakkını koruyor mu, bilgi saklanıyor mu, kişi korku ya da suçlulukla mı yönlendiriliyor gibi sorular belirleyicidir. Kitap, popüler psikolojinin hızlı formüller sunan dilini kullanır. Bunun yararı, önerilerin kolay hatırlanmasıdır. Sınırı ise karmaşık ilişkilerin birkaç teknikle çözülememesidir. En sağlıklı kullanım, yöntemleri insanları araçsallaştırmak için değil, daha net sınırlar ve daha dengeli ilişkiler kurmak için değerlendirmektir. Sonuç olarak, Can Anyone to Do Anything, özellikle günlük ilişkilerde baskı altında kaldığını düşünen, hayır demekte zorlanan ya da insanların davranışlarının ardındaki duygusal dinamikleri daha iyi anlamak isteyen okurlar için uygundur. İş hayatında ekip ilişkileri ve müzakerelerle uğraşanlar, aile içi iletişimde tekrar eden suçluluk ya da onay baskısını fark etmek isteyenler ve sosyal ortamlarda daha bilinçli bir izlenim bırakmayı amaçlayanlar da kitaptan yararlanabilir. Eserin pratik faydası, okura herkesi yönetebileceği yanılsamasını vermesinde değil, etki girişimlerini daha dikkatli çözümleme alışkanlığı kazandırmasındadır. Duygusal tepki yükseldiğinde durmak, talebin somut içeriğini sormak ve acele karar vermemek kitabın en kullanılabilir dersleri arasında yer alır. Benzer ikna kitaplarının bir bölümü satış, beden dili ya da hitabet becerilerine ağırlık verir. Lieberman'ın kitabı ise bunlara ek olarak manipülasyona karşı savunmayı merkezine almasıyla ayrışır. Suçluluk, korku, Lego ve beğenilme ihtiyacı gibi tetikleyicileri tek tek görünür kılması, kitabı yalnızca daha etkili konuşmak isteyenlere değil, daha iyi dinlemek isteyenlere de hitap eden bir rehber yapar. Bununla birlikte, içerikteki formülleri kesin kurallar gibi görmek doğru olmaz. Sağlam iletişim, tekniklerden önce dürüst bilgiye, karşılıklı rızaya ve tutarlı davranışa dayanır. Kitap, bu temel ilkeler korunarak okunduğunda, ilişkilerde güç dengesini ve kişisel sınırları değerlendirmek için işlevsel bir başlangıç noktası sunar. Destek olmak isterseniz, David J. Lieberman PhD kitabı, podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.